Ayrım 9, sayfa 111. 5. Göç. Güneş ışığı Sofya'nın merkez tren istasyon penceresinden bekleme salonuna doluşmuş yüzlerce Musevi yolcunun üzerine puslu, parlak bir ışık salıyordu. 1948 yılının Ekim ayıydı. İsrail güçlerinin El Ramla'ya girmelerinin üzerinden 3 ay geçmişti. 1000 mil güneyde Hayriler, Ramallah'ta Filistin için süregelen savaş haberlerini dinleyip beklerlerken, Moşe ve Solya Eşkenazi tren istasyonunda Bulgar Yahudilerinin oluşturduğu uzun kuyrukta biraz ilerlemişlerdi. Solya uzun bir etek ve terzi tarafından dikilmiş bir ceket giyiyordu. Koyu saçları geniş kenarlı şapkasının altından omuzlarına dökülüyordu. Yolcuların çoğu koyu renk palto, kalın ayakkabılar giymişti ve etrafları kutular ve bavullarla çevriliydi. Moşe ailesinin kimlik kağıtlarını elinde tutuyordu. Kısa ve tıknazdı. Koyu teni, çıkık elmacık kemikleri ve İspanyol Musevilerinin çoğunda olduğu gibi derin koyu gözleri vardı. Aralarında bebekleri Dalia hasır sepetinde uyuyordu. Moşe ve Solya 8 yıl önce Nazi ve yandaşlarının Bulgaristan'a girmelerinden hemen önce tanışmışlardı. Moşe, Solya'ya ve sonraları Dalia'ya müstakbel karısıyla ilk tanıştıklarında bir balo elbisesi içinde büyüleyici ve canlı, dans etmeye hazır bir durumda gördüğünü anlatmaktan çok hoşlanırdı. İşte tam arkadaşım Doktor Melamed için biri diye düşünmüştü. Moşe, genç güzele yaklaşmıştı ama birkaç dakika onunla konuştuktan sonra, ''Ya ben ne olacağım?'' diye düşünmüştü. Birkaç gün içinde ilk kez buluşmuşlardı ve Moşe hiç zaman kaybetmemişti. Solya'ya onunla evlenme niyetinde olduğunu açıklamıştı. Oysa gülerek geçiştirmişti ama Moşe yılmamıştı. Ne kadar sürerse sürsün demişti, elini sallayarak ve şöyle devam etmişti. Ama seninle evleneceğim. Kuyruğun önündeki uzun masalarda üniformalı Bulgar pasaport polisi oturuyordu. Tek tek 3694 Yahudi kağıtlarını göstermek için hazırlamış ve saklı nakit veya altın kontrolü için bavullarını açmışlardı. Yanlarına hiçbir kıymetli eşya almaya izinleri yoktu. Ama bazı yolcular mücevherlerini iç çamaşırlarına dikmişler veya Napolyon altını olarak bilinen altın paraları vücutlarına sarmışlardı. Geri dönmeyi planlamıyorlardı. Pasaport masasına geldiklerinde bugünden itibaren artık Bulgaristan Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı sayılmayacaklarını gösteren bir belge imzalıyorlardı. O gün daha sonra İki uzun trene bindiler ve onları yeni kurulmuş İsrail devletine götürecek gemi olan Panyork'a binmek üzere Yugoslavya kıyısına gittiler. Moşe ve Solya'nın diğer Avrupa'dan gelenlerden daha farklı bir tarihi vardı. Onlar da tren istasyonundakiler gibi sadece hayatta oldukları için bile şanslı olduklarını biliyorlardı. Solya, eğer Bulgaristan'daki Musevi olmayanların dürüstlüğü olmasaydı, özellikle 1943 yılında harekete geçen bir avuç insan olmasaydı, kendisinin ve Moşe'nin de Treblinka'ya giden trende olabileceğine ve Musevi bir devlette bebekleriyle yeni bir yaşama doğru gidemeyebileceklerine inanıyordu. Panyork, 28 Ekim 1948'de demir alacaktı. 3 gün sonra ve yıllarca düşünülen karar onları bugüne getirmişti. Moşe ve Solya'nın Sliven'de sınır dışına sürülmek için bekledikleri 1943 Mart ayının o gecesinin üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmişti. Kral Boris o yıl ölmüş ve 1944 yazında Rus Kızıl Ordusu gelmiş, Bulgaristan'ın Nazilerle işbirliği çökmüştü. Bulgaristan'ın partizan savaşçıları, Moşe'nin erkek kardeşi Jacques ve Suzanna, Behar'ın birçok arkadaşı da dahil, Rodop ve Balkan dağlarından indiler ve çok geçmeden Bulgaristan'ın antifaşist partileri, Yurt Cephesi adı altında idareyi ellerinde tuttukları bir sol demokrat koalisyon kurdular. Moşe ve Solya Sofya'ya dönmüşler ve hayatlarını düzene sokmaya başlamışlardı. Bazı Yahudiler faşizmden sonra yeni Bulgar devletinin kurulmasına yardımcı olmayı hayal ediyorlardı ama diğerleri çoktan Filistin'i düşünmeye başlamışlardı. Siyonizm, 1880'lerin başında Bulgaristan'da bir ulus olarak Osmanlı boyunduruğundan kendilerini kurtardıklarında ortaya çıkmış, Avrupalı Yahudileri kutsal topraklara göndermeyi planlayan politik bir hareketti. 1895 yılında yayınlanan Plovdiv'deki ilk Siyonist gazetesi, Yahudilerin hayatlarını Suriye ve Filistin'de tarlalarda, tarımsal işlerde kurabileceklerini öne sürmüştü. Bir sonraki yıl, Bulgar Yahudileri Filistin'deki en eski Siyonist yerleşimlerinden biri olan Hartuv'u kurmuştu. Aynı yıl Haziran'da Siyonist lider Theodor Herzl, Orient Express'le İstanbul'a giderken Sofya'da durmuş ve tren istasyonunda büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Yahudi Devleti adlı kitabında Herzl, vaat edilmiş topraklarda hür insanlar olarak yaşayabiliriz görüşünü ortaya koymuştu ve çoktan Bulgaristan'daki Yahudilerin kahramanı olmuştu. Bir lider olarak, İsrail'in yüreği olarak muhteşem yakıştırmalarla selamlanmıştım, diye yazmıştı Herzl günlüğüne. Orada durdum. Hepimiz hayretler içindeydik ve Orient Express'teki yolcuların bana olağan dışı bir manzaraya bakar gibi gözlerini diktiklerine inanıyorum. Herzl, Avrupa'nın Yahudileri istemediğine inanıyordu ve Yahudi devletini şu sözlerle savunuyordu. Karga burunlarımızla, siyah veya kırmızı sakallarımız ve eğri bacaklarımızla yaşayabileceğimiz ve bunun için nefret edilmeyeceğimiz, sükunetle ölebileceğimiz bir vatan, tüm dünyayla barış içinde yaşayabileceğimiz bir yer. Böylece alaycı Yahudi bağırışları onurlu bir isme dönüşebilir. Aynen Alman, İngiliz, Fransız gibi, kısaca tüm medeni insanlar gibi. Birçok Avrupalı, bunların arasında Musevi entelektüeller ve hatta bazı hahamlar da vardı. Herzl'in düşüncelerini ütopik ya da tehlikeli olarak adlandırarak itiraz etmişti. Musevi Jules Verne ve deli kariyeri sahibi olarak adlandırılıyordu. Bulgaristan'da ise Herzl'e yeni Musevi milliyetçiliğinin öncüsü olarak değer veriliyordu. İstanbul'dan Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudi devleti için desteğini aramaktan dönerken Herzl yine Sofya'da durmuştu. Tüm şehirde heyecan vardı diye yazmıştı. Şapkalar ve bereler havaya fırlatılıyordu. Törenden vazgeçmelerini istemek zorunda kalmıştım. Sonra yüzlerce kişinin beni beklediği sinagoga gitmek zorunda kalmıştım. Kutsal kemerin önündeki vaiz kürsüsünde durmuştum. Kutsal kemere arkamı dönmeden kalabalıkla nasıl yüzleşeceğimi düşünürken bir an tereddüt ettiğimde biri bağırmıştı. Sırtını kutsal kemere bile dönebilirsin. Sen Tevrat'tan daha kutsalsın. Birkaçı elimi öpmek istedi. Hayrete düşmüş olan Herzl karşı gösteriler için ikazda bulunmuş ve Yahudilere karşı revaçlı olan öfkenin korkusuyla sakin kalmalarını tavsiye etmişti. Siyon'a dönme konuşmaları yıllarca Bulgaristan'daki savaş öncesi Siyonist gazetede devam etmişti. Zaten o topraklarda yaşayan Araplar bu tartışmalarda yer almıyordu. Ve hatta bazı Bulgar Yahudisi vatanı olmayan insanlar için insanları olmayan vatan diye okuduklarını hatırlıyorlardı. Bu sıralarda Filistin'e göç etme hazırlığında olan Yahudilerin İbranice mi yoksa İspanyol Yahudilerinin ana dili olan Yahudi İspanyolcası olan Ladino mu öğrenmeleri gerektiği tartışılıyordu. Moşe, Sosyalist Siyonist Örgütü Haşomer Hatzair, genç muhafız sayesinde akıcı İbranice'ye sahipti. Solya, aile ocağında ve mutfakta öğrendiği Ladino ile rahattı. 1941 yılından sonra Musevi karşıtı milli savunma yasaları çıkınca Siyonist gazeteler kapatılmıştı. Ama 1944 Ekim'inde faşist rejimden kurtulduktan bir aydan daha az bir zaman sonra Bulgar Siyonistleri tekrardan gruplaşmaya başlamıştı. Lokal komite örgütleri yurt cephesine resmi tebrik göndermişti. Yahudilerin Filistin'e göçünü savunan Filistin Komitesi'ni kurmuşlardı. Hedefleri Filistin'e göç düşüncesini, Aliyah, Bulgar Yahudileri arasında bir kitle hareketi haline getirmekti. Moşe, Solya ve onların birçok komşusuna göre göçün ihtimali ilk önce uzak görünmüştü. Aileleri burada yaşıyorlardı, işleri buradaydı. Hatta 1943 yılında olanlardan sonra bile hala Bulgar vatandaşıydılar. Bulgarların çoğuna göre bunlara Yahudiler de dahildi. Nazilerin yenilgisi, Rodof ve Balkan dağlarındaki partizanların kendilerine boşa feda etmediklerini gösteriyordu. Moşe'nin erkek kardeşi Jack, komünistlerin iktidara gelmeleriyle ilk defa Bulgaristan'da eşit bir toplumun kurulacağına inanıyordu. Moşe bundan o kadar emin değildi. Bir kere ülke son savaştan sonra hala acı çekiyordu. Bulgaristan harap olmuş bir durumdaydı. 1943 sonları ve 1944 başlarındaki Amerikan bombardımanı parlamento binası da dahil Sofya'nın çoğu yerini yerle bir etmişti. Amansız yıldırım saldırılar halkın çoğunu öldürmüş ve kırsal alanlara sürmüştü. Köyler mültecilerle dolmuştu. Ürün kıtlığı, yiyecek kısıntısı ve açlığa neden olmuş ve kaçış enflasyonu da krizi derinleştirmişti. 1944 yılının sonbaharının sonlarına doğru yeni, fakirleşmiş hükümet ülke sınırlarının dışında yardım aramaya başlamıştı. 2 Aralık'ta ülkenin özgürlüğünü kazanmasının üstünden 3 ay geçtikten sonra David Ben-Gurion Bulgar başkentine gelmişti. Filistin'deki Siyonist lider, Bulgar Başbakanı, Dışişleri, Propaganda Bakanları ve Yahudi ulusuna destek vererek kişisel risk alan Bulgar Ortodoks Piskoposu, Başpiskopos Stefan tarafından kabul edilmişti. Bu toplantının ana hedefi Yahudilerin Filistin'e göçlerine izin verilmesi için onların onayını almaktı. Bulgaristan'daki Yahudilerin itibarlarını geri vermek artık mümkün demişti yetkililere. Gitmelerine izin verilmeliydi. Sofya'daki Balkan tiyatrosuna dolmuş olan Yahudilere Musevi bir devlet ve devlet değerlerini kurmak en önemli görev demişti Ben-Gurion. Aliyah diye dinleyicilerden çığlıklar gelmişti. O yılın sonunda 1300'den fazla Yahudi Filistin'e doğru Bulgaristan'ı terk etmişti. Onlardan biri de ailenin ilk gideni Solya'nın kuzeni Yitzhak Yitzhaki'ydi. Yitzhaki, Rus Kızıl Ordusu tarafından özgürlüğüne kavuşunca çalışma kampından dönmüştü. 10 gün sonra zorunlu askerliğe alınmış ve Türk sınırına gönderilmişti. Üssü Sliven'de doğduğu şehirdeydi. Her hafta 100 vagon yiyecek geliyordu ve ben at üstünde bu sevkiyatın Türk sınırından güvenli bir şekilde gelmesinden sorumluydum diye anlatıyordu. Bir sonraki vagon katarını beklerken gürültücü Rus askerlerle ve çevredeki müzisyenlerle, korolarla ve onları Bulgaristan'a kadar takip etmiş oyuncularla dolu olan kuzenin evini ziyaret ediyordu. Kış gelince vagonlar kara saplanmış ve hayat daha da zorlaşmıştı. Aralık 1944'te Bulgar ordusu Avusturya ve Macaristan Savaşı'nda Kızıl Ordu'ya katılmıştı. Yitzhaki'nin babası oğlunun ön cepheye gönderileceğinden ve orada soğuktan ölmesinden endişe ediyordu. Babam Sliven'e bir planla gelmişti dedi Yitzhaki. İsrail vatanını 1930'lardan beri hayal ediyordu. Babam son adım için bana baskı yapıyordu. Sen bizim öncümüz olacaksın. Biz seni takip edeceğiz. Yitzhaki'nin babasının Sliven'deki merkez üssünde tanıdıkları vardı. Çok geçmeden Yitzhaki terhis edilmişti. Ve 1944 yılının sonlarına doğru sessizce Bulgaristan'dan çıkmış, yarım asır önce Theodor Herzl'in binmiş olduğu aynı trene, Orient Express'e binerek önce İstanbul ve sonra Suriye'ye geçerek Filistin'e varmıştı. Ben-Gurion için Yitzhaki gibiler büyük göçün devamı için piyondular. Siyonist liderin hala bir devleti yoktu ama bir planı vardı. Bulgaristan'ın acil nakit ve temel malzemelere ihtiyacı olduğunu biliyordu. Başkentteki harap durumu ve yakın köylerdeki fakirliği görünce çok şaşırmış ve uzun vadede onları yeni bir Musevi devletine getirmek amacıyla Yahudi ulusu için geçici yardım ayarlamıştı. Filistin'e döndükten sonra Ben-Gurion 5000 çift ayakkabının Bulgaristan'daki Musevi çocuklara gönderilmesi talimatını vermiş olsa da aslında ayakları ayakkabılara getirmeyi denememiz daha iyi olurdu diye eklemişti. Kısa bir süre sonra Filistin'deki Yahudi dairesi yeni Bulgar hükümetiyle ticari ilişkilerini açmıştı. Excellence diye yazıyordu Tel Aviv'deki Yahudi dairesinin ticaret bölümü başkanı Bulgar Ticaret Bakanı'na. Bu fırsatı size Bulgaristan'la ticari ilişki kurmayı ne kadar çok istediğimizi belirtmek için kullanıyorum. Ve en kısa zamanda işlemlere başlamak için tarafımızdan her türlü gayret gösterilecektir. Yahudi dairesi Filistin'de hala İngiliz kuralları geçerliyken birçok bakımdan gerçekten bağımsız bir hükümet olmuştu. İlk olarak Bulgarlar ve Filistin Yahudileri mübadele şartlarını görüştüler. Bulgarlar çam, kayın ve gül yağına karşılık Yahudilerden ilaç ve ayakkabı alacaklardı. Ayakkabılar her takasta çift tabanlı olmalıydı diye bir Bulgar sorumlu bildirmişti. 1 kilogram gül yağının değeri 160 çift ayakkabı olarak önerilmişti. Bir Musevi dairesi bakanı kısa zaman içinde nakit ödeme için yollar bulunacağı sözünü vermişti. Nakit para olarak sterlin tercih edilmişti. Kısa zaman sonra iki taraf Bulgar kurtulmuş meyve, çilek özü, arı kovanı, battaniye, sırt çantası, halı, demir kasa ve kömür için görüşmeye başlayacaklardı. Resmen bir Musevi devleti kurulmadan çok önce bir ticari anlaşma imzaladılar. Bulgar Yahudileri için savaş sonrası fonlar Amerikan Musevi Birliği Dağıtım Komitesi'nden de kısaca MBDK veya sadece birlik diye bilinen komiteden gelmişti. Daha önce Bulgaristan'da yapmış oldukları çalışmalar sonucunda MBDK yetkilileri elbise, battaniye, ana yiyecek malzemeleri ve tıbbi malzeme göndermiş ve Musevi sanatçılara, yazarlara ve sanatçı kooperatiflere fon yardımında bulunmuştu. Daha önemlisi, MBDK'nın Yahudi dairesi ve İngiliz barikatlarına karşı çıkıp Filistin'e yasa dışı Yahudi naklini örgütleyen Mossad'la çok sıkı bağları vardı. MBDK'nın en büyük hedefi kutsal topraklara göçün finansmanına yardımcı olmaktı. Başka bir ülkede başka bir yaşam konuşmaları Moşe gibi bazı Yahudi Bulgara boşuna ümit veriyordu. Genç erkek ve kadınlar İbranice öğrenerek ve Filistin rüyasını dinleyerek büyüyordu. Ama Filistin'e göçe Musevi desteği kesinlikle evrenseldi. Birçok Bulgar Yahudisi, özellikle yurt cephesini destekleyenler, evlerinde Musevi toplumunu yeniden kurmayı tercih ediyordu. Bu yüzden Musevi komünistler Siyonistleri bir tehdit olarak görüyorlardı. Politik ayrılıklar çoğunlukla aileler arasında kişisel çatlaklar oluşturuyordu. Ben Gurion'un sözleri, Moşe'nin içinde bir şeyleri harekete geçirirken kendini komünizme adamış ve yurt cephesi üyesi olgunlaşmamış bir Siyonist olan erkek kardeşi Jack'a daha az hitap ediyordu. Birçok fırsatta Moşe Jack'ı Sofya'daki hukuk ofisinde ziyaret ediyor ve ikisi politika tartışıyorlardı. Kardeşler anlaşmazlıklarını kendi aralarında tutuyorlar ama karşıt politik görüşleri göz önüne alındığında Jack büyük bir olasılıkla diğer Musevi komünistlerin nasihatlerini Siyonist kardeşlerine tekrar ediyordu. Yahudiler savaşın harabelerinden ülkeyi tekrar kurmak üzere diğer Bulgarlara katılmalıydılar. Bu, Bulgar Yahudilerinin karşılaştıkları bir durumdu. Anavatanı terk etmek tüm Bulgaristan'ın karşısına çıkan zorlu işten sakınmak olacaktı. Filistin bir yanlış Siyonist fantezisiydi. Burası onların eviydi. Jack, yeni Bulgar rejiminin anti-Yahudi taraftarlığına karşı mücadeleyle kendini ispat edeceğine inanıyordu. Kızıl Ordu, Bulgaristan'daki Yahudileri kurtarmak için savaşmıştı. Aslında Bulgar halkı Yahudileri imha edilmekten kurtarmak için savaşmıştı. Sadece bu bile bir Yahudinin komünist cumhuriyette bir Bulgar vatanseveri olarak yollara düşmesi için bir nedendi. Jack, kuzeni Dalia'nın hatırladığı kadarıyla bu rüyaya dağlarda partizan olarak sığınırken iyice kendini adamıştı. Artık Musevi komünistler Siyonistleri yurt cephesine inanmayan gericiler olarak ifşa etmişlerdi. Moşe için bu tip saldırılar hoş değildi. Moşe yalnız değildi ve kısa zamanda Siyonizme karşı Bulgar Yahudilerinin sayıca fazla geldiklerini kabul etmek zorunda kalmışlardı. 1945 Nisan ayında yurt cephesinin Musevi liderleri Sofya'da buluşmuştu. Siyonist hareket, özellikle Ben Gurion'un Aliyah çağrısı, Filistin'e kitlesel göç onları endişelendiriyordu. Daha sonra Bulgaristan devlet başkanı olacak partili Todor Zivkov, yoldaşlarını Siyonist örgütün yurt dışından aldığı destekle önemli mali ve politik nüfuzlarının olduğu konusunda uyarmıştı. O yaz Bulgar Siyonistleri Dünya Siyonist Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere Londra'ya gittiler. Orada Ben Gurion bir Musevi devlet yaratma çağrısını yineledi. Toplantıda gelecek 5 yıl içinde 3 milyon Yahudinin göç etmesi gerektiğini söyledi. Jacques Eşkenazi, kardeşinin ve Solya'nın daha ne kadar Bulgaristan'da kalacaklarını merak ediyordu. Moşe ve Solya gitmeye veya kalmaya karar vermekte zorlanıyordu. Filistin sözüne karşı arkadaşları ve aileleriyle birlikte Bulgaristan'da yeniden hayatlarını kurma hayalini iyice düşünmeleri gerekiyordu. Yeni hükümetin Yahudilerin mallarını geri verme ve faşist politikalardan sorumlu olanları cezalandırma yönünde adımlar attığını biliyorlardı. Moşe ve Solya bunu yakından takip ediyordu. Zaten 7 numaralı Halk Mahkemesi Yahudi sorunu komiserliğinin başı ve ülkenin en rezil Yahudi aleyhtarını Alexander Belev'i gıyabında idama mahkum etmişti. Savaşın sonlarına doğru Bulgaristan'dan kaçmıştı. Mahkeme Kral Boris'in altındaki Başbakan Filov'u ve İçişleri Bakanı Gabrovski'yi yargılamış ve idam etmişti. Dimitar Peşev idamdan kurtulmuştu. Savaş sırası parlamentonun eski başkan yardımcısı Bulgaristan'daki 47 bin Yahudi'yi kurtarmak için herkesten fazla çabalamıştı. Gabrovski'ye baskı yaparak sınır dışına sürülme emrini iptal ettirmiş, Sonra parlamento da bu planı halka açık bir mektupla ortaya koymuştu. Ama savaş sırasında Peşev Boris hükümetine dağlardaki partizanların yok edilmesi için baskı yapmıştı. Sessiz bekara 15 yıl ağır çalışma cezası verilmişti. 3 yıl sonra serbest kalacaktı. Ondan başka yüzlercesi bu kadar şanslı değildi. Kendini yeniden narin eşya satıcısı kimliğine bürünmeye çalışan Moshe, bir aile olmayı planlayan Solya, birkaç blok ötelerinde halk mahkemelerinde idamların yoğunlaştığının farkındaydı. Mahkeme, faşist hükümetin parlamentonun üyelerini, işbirlikçi ve işbirlikçi olduğu iddia edilen yüzlerce kişiyi idam etmeye başlamıştı. 1945 baharında 2100 kişi ölüm cezasına çarptırılmıştı. Bundan daha fazlasına işkence yapılmış veya faşist hükümetle olan bağlantılarından dolayı ağır çalışma cezası almışlardı. 1945 Kasım'ında Gheorghe Dimitrov Bulgaristan'a dönmüştü. Komünist ve antifaşist kahraman son 20 yılını Kremlin'de geçirmişti. Parlamento seçimlerinden sonra Bulgaristan'ın başkanı oldu. Kısa süre sonra bir dizi mallara el koymaya başladı. Zaten ortak mülkiyeti benimsemiş olan yurt cephesi liderliği tüm Yahudi mal varlığını sahiplerine vermekte isteksizdi. Komünist liderlik burjuvazi toplumunu yeniden yaratmak değil, onları ortadan kaldırmak istiyordu. Dimitrov'un dönüşüyle müşterek mağazalar ve kooperatifler, bakkalların, zanaatçıların ve tüccarların yerini almaya başladı. Bu olay, Moshe, Solya ve geçimlerini özel yatırımlarına bağlamış olan diğer Musevi ailelerde İsrail'e göç etme fikrinin daha ağır basmasına neden oldu. Ama ana soru hala belirsizdi. Gitmelerine izin verilecek miydi? Birkaç ay sonra cevap geldi.